Ayrım 6.
Zonguldak'ta öğrenimine devam edeceğini söylüyor. Şimdi 21 yaşındadır. Ağabeylerinden biri de Necmi'nin öldürdüğü adamın oğlunu vurdu gerekçesiyle mahkum olur. Amcasının oğlu ile beraber halen hapisteler. 16 yıl ceza aldılar. Şimdi iki ağabeyinden biri marangozluk yapmakta, diğeri de kömür ocağında çalışmaktadır. Ağabeylerinin hepsi ilkokul mezunudur. 17 Mayıs 1970. Ankara Kalaba Çocuk İslah Evi'nde hükümlü Necmi Hatır'dan derlenmiştir. Kadın yüzünden kan gütme. Olay Gaziantep'in Nizip kazası Bayındır köyünde geçer. Abdurrahman Bayındır'ın amcası o köyden olmayan ve nereden olduğu bilinmeyen bir kadınla evlenir. Bir erkek iki kız çocuğu olur. Amcası muhtardır. Kadın aynı köyden kendisine bir dost tutar. Kadının dostu olan hacı Abdurrahman'ın uzaktan akrabasıdır. Kadınla hacı Abdurrahman'ın amcasını öldürmek için plan hazırlarlar. Bir gece amcası, çocukları ve karısı evde yatarlarken hacı eve gelir. Karısı sessizce kalkıp kapıyı açar ve kadının kocasını uyurken kurşunlayıp öldürür. Kadın suçu Abdurrahman'ın babası ile diğer kardeşlerine yükler. Mahkemede kadın ifadesini durmadan değiştirir. Kadın dostuna kaçar, babası beraat eder ve iki amcası da 4 yıl yattıktan sonra gün almadan çıkarlar. Amcası da hapisten çıkınca hacıdan intikam almak ister. Amcası yanında çalışan yanaşma ile hacıyı öldürmek için anlaşır. Adama 24 bin lira verilir. Fakat yanaşma kalleşlik yapar, gidip hacıya durumu anlatır. Çünkü hacı 25 yaşında olan yanaşmaya eski karısından olan kızını vermek için daha önceden söz vermiştir. Yanaşma Abdurrahman'ın amcasının ikinci amcası kızlarına, karısına dirlik vermez. Kavga çıkarır. Nihayet yanaşma tarlada tüfekle Abdurrahman'ın amcasını vurur. Bunun üzerine babası daha fazla dayanamaz. Hacıdan intikam almak için Abdurrahman'a hacıyı öldürtür. Abdurrahman hacıyı öldürdüğünde 13 yaşındaydı. Tabanca ile öldürmüştür. Abdurrahman kazada hacıyı takip edip öldürmüştür. Cezası af ve indirimlerle 6 yıl 8 aya düşmüştür. 4 yıl yatmış olup halen çocuk islah evindedir. Abdurrahman burada okula gidiyor. İlkokul 4. sınıftadır. Okula islah evinde başlamıştır. Babası çiftçidir. Bir kız ve 6 erkek kardeşi var. En büyükleri Abdurrahman'dır. Hacının 13 yaşında bir oğlu var. Suçlu oldukları için barışmışlar. Hacının ve amcalarının tahsili yoktu. Babasının da tahsili yok. Abdurrahman A cezaevinde hem okuyor hem de demir atölyesinde çalışıyor. Kaynak yapıyor. Hacının karısı kasabaya gidip bir bekçi ile evlenmiş. Abdurrahman kadını da vuracaklarını fakat ayıplanmamak için vurmadıklarını söyledi. Hacının köydeki üvey kardeşleri de öldüğüne sevinmişlerdir. 17 Mayıs 1970 Ankara Kalaba Çocuk İslah Evi'nde hükümlü Abdurrahman Bayındır'dan derlenmiştir. Geleneksel köy topluluklarında namusun en değerli manevi öge olması nedeniyle ailenin namusuna leke sürecek her olay evin gencini tereddütsüz şiddet suçu işlemeye yöneltmektedir. Bilindiği gibi insanları genellikle iyi davranış türlerine yönelten örf ve adetler bazen de antisosyal davranışların oluşmasına neden olmaktadırlar. İntikam almamanın şerefsizlik sayılması bu olumsuz yönlerden biridir. Yaşı 16.8, doğum yeri Gaziantep, suçu adam öldürme. Kız kardeşimi öldürdüm, namusumu temizledim. Şehre gidiyordum. Otobüsün içindeki yolcular kardeşimin kötü yola düştüğünü söylediler. Sinirlendim. Yanımdaki av tüfeğiyle otobüsten iner inmez eve gidip öldürdüm. Yaşı 17.8, doğum yeri Denizli, suçu adam öldürme. 9-10 yaşlarında komşumuzun kızıydı. Çayda balık tutuyordum. Kız da koyun otlatıyordu. İfal edip bezle boğdum. Yaşı 18.9, doğum yeri Denizli, suçu adam öldürme. Evli olan kız kardeşimi pavyonda gördüm. Çalılarda 3 adamla fuhuş yaparken gördüm, yakalattım. Eve geldi, yeniden kaçtı. Takside görünce üzerine 17 kurşun sıktım. 2. Cinsel suçlar. Cinsel suçu aynı cinse homoseksüel ya da karşı cinse heteroseksüel karşı işlenen suçlar oluşturmaktadır. 1947 istatistiklerine göre ülkemizde tüm suçluların %22'sinin, 1972 istatistiklerine göre de %32.3'ünün cinsel suçlu olmasına karşılık, aynı suç İngiltere'de 1957'de %3.5 ve 1965'te ise %3 olarak saptanmıştır. Araştırmamızda cinsel suçların %59.4'ünü homoseksüel suçlar, %40.6'sını da heteroseksüel suçlar oluşturmaktadır. %12.5'i kız kaçırma, %28.1'i ırza geçme. 1957'de Radzinovich, İngiltere'deki suçlu gençler üzerinde bu konuda yaptığı ayrıntılı çalışması sonucunda cinsel suçlu grup içindeki heteroseksüel suç oranını %59.3, homoseksüel suç oranını da %40.7 olarak belirlemiştir. Bulgularımıza göre cinsel suçluların %16.4'ü ile tüm suçluların %33.6'sında hayvanlarla cinsel ilişki, bestiyoseksüellik, cinsel suçluların %13.1'i ile tüm suçluların %19.2'sinde hayvanlarla cinsel ilişki ve eşcinsellik saptanmıştır. Bu sonuçlarda bizleri düşündürecek kadar yaygın cinsel suç vakalarıyla karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Yaşı 16, doğum yeri Kastamonu, suçu kız kaçırma, ırza geçme. 14 yaşındaydı, komşumuz olurdu, birbirimizi seviyorduk. Kaçırıp ifade ettim. Bir gün ormanda kaldık, babası bizi yakaladı. Daha sonra kızı başkasına vermeye kalkınca kız beni beklemek istediğini söylemiş ve kendini öldürmüş. Yaşı 16, doğum yeri Ordu, suçu ırza geçme. Kıza gönlüm düştü, dayısı verdi. Bir yıl imam nikahıyla yaşadık. Sonra kardeşleri dava ettiler, başlık istediler, veremedim. Yaşı 15, doğum yeri Bolu, suçu kız kaçırma. Düşmanımızın kızını zorla kaçırdım, 9 yaşındaydı. Kızı dövdüm. Kız kaçırma, ırza geçme gibi suçları işleyen gençlerin cinsel arzularını tatminden çok evlenme amacıyla bu işe giriştikleri dikkatimizi çekmektedir. Profesör Doktor Şensoy'a göre cinsel suçlardan kız kaçırma nedeni cinsel arzu olabileceği gibi evlenme amacı da olabilir. Bloom'un erken yaşlarda belirmesi nedeniyle evlenmek üzere yaş düzeltme davalarının arttığı görülmektedir. Bloom'un erken yaşlarda gerçekleşmesi göz önünde tutulduğunda, bireyin düzenli bir yaşama kavuşmasını sağlamak, dolayısıyla cinsel suçların işlenmesini önlemek üzere evlilik yaşının öne alınması için medeni kanunda mevcut yaş haddinin değiştirilmesi gerektiği kanısındayız. Yaşı 16.7, doğum yeri Samsun, suçu ırza geçme. Kızla mahallede ilişkim vardı, bizim evde kimse yoktu. Kızı evimize kaçırdım. Anası babası 20 bin lira başlık istediler, veremedik. Hapisten çıkınca evleneceğim. Kız kaçırma nedenlerinin başında ekonomik koşullar gelir. Erkeğin yoksul olmasına karşın kendisinden başlık, hediye ve bunun gibi istenmesi, kadını zorla ya da rızasıyla kaçırmasının başlıca nedenidir. Doçent Doktor Tezcan, başlık parasını ülkemizin çeşitli bölgelerinde evlenme nedeniyle başvurulan kültür kalıbı biçiminde tanımlar ve konuya şöyle bir açıklık getirir. Son zamanlarda başlık parası arttığı için bazı bölgelerde kaçırmalar artmıştır. Örneğin Sivas'ın bazı ilçelerinde başlık paraları bir anda 20 bin liradan 50 bin liraya kadar yükselmiştir. Bu nedenle son 7 ay içerisinde yaşları 20 ile 25 arasında 67 genç kız, kız babalarının fazla başlık istemeleri yüzünden kaçırılmıştır. Kız kaçırmalar ülkemizde genellikle evlenmek niyetiyle olur. Fakat Güneydoğu Anadolu bölgesinde kız kaçırmalar düşmanlık niyetiyle de oluyor. Örneğin bir oğula şöyle telkinler yapılır. Oğlum oğlum, kardeşinin intikamını o zalimlerden al. Kızlarını kaçır, karılarını kaçır. Yoksa evlatlık hakkımı helal etmem sana. Onlar bizim göz bebeğimizi yediler. Sen de onların namusunu çal. başlık parasının fazla istenmesi nedeniyle cinayetler ve kan davaları ortaya çıkar. Örneğin Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da kızın kaçırılması durumunda yakınları silaha sarılıp onu kurtarmaya gittiklerinde, kaçıran ya da kaçıranın yakın akrabalarıyla silahlı çatışmaya girişirler. İki tarafta ya da bir tarafta ölüm ve yaralanmalar olur. Ölenlerin yakınlarınca öcünün alınması kan davalarına yol açar. Ya da kızın istemediği adamla evlendirilmesi durumunda kız, sevdiği gençle kaçar ve kocası kızın aşığıyla silahlı çatışmaya girer ve yine kan davalarına yol açabilir. Güneydoğu Anadolu'nun bazı köylerinde ise hem kaçan hem de kaçıran mutlaka öldürülür. Çünkü kaçırarak evlenme bir sapma sayılır ve namusun lekelenmiş olduğunu gösterir. Bu durum daha çok birbirine düşman iki aşiret arasındaki kız kaçırmalarda daha yaygındır. Ülkemizin özellikle Doğu ve Güney Anadolu kesimlerinde karşı cinse tabu gözüyle bakılmakta, bir genç kızla erkeğin birlikte görülmesi ayıplanmakta, kınanmakta, yasaklanmaktadır. İşte bu toplumsal baskı ve anlayış içinde kız arkadaşı olmayan gençler zaman zaman eşcinselliğe ya da hayvanlarla cinsel ilişki kurmaya başvurabilmektedirler. Yaşı 16.7, doğum yeri Muğla, suçu fiili livata. 3 yaşımdan beri annemle babam ayrı yaşıyor. Üvey annem bana çok kötü davranıyordu. 10 yaşındaki komşu çocuğuyla tarlada ilişkide bulundum. O istemişti, sonra babasına söylemiş. Yaşı 16, doğum yeri Uşak, suçu fiili livata. 10 yaşında komşu çocuğuydu. Aynı arsayı almak istediler. Biz aldık, düşman oldular. İftira. Başkaları oyun oynarken yapmışlar. Polisler döverek kabul ettirdiler. Yaşı 17, doğum yeri Diyarbakır, suçu fiili livata. 14 yaşındaydı. Eskiden bu işi yapmış. Babası günde 15 lira getirmezsen seni eve almam diyordu. Biz de 15'er lira verdik. Sonra parayı alıp kaçtı. Aile tarafından cinsel eğitimin verilmemesi, cinsel suçun oluşumunda başlıca etkenlerden biridir. Ayrıca konut yetersizliği nedeniyle çocukların küçük yaştan itibaren büyükler arasındaki cinsel ilişkilere tanık olmaları da bir başka önemli etkendir. Gerçekten de araştırmamızda suçlu deneklerin %38.9'unun iki ya da daha fazla kardeşle veya ailece aynı odada yattıkları saptanmıştır. 3. Mala karşı işlenen suçlar. İnsanların bazı şeyler çalmalarını, çoğu kez onların çaldıkları nesneye sahip olma isteklerinden doğması biçiminde açıklarız. Kişiler yemek, giymek, kullanmak, hatta satmak üzere çalmak isteyebilirler. Psikanalitik görüşe göre bu çalma olayı çalınan nesnenin bilinçaltında arzulanan ama elde edilmesi yasak olan bazı nesnelerin simgesel düzeyde temsil edilmesidir. Böylece hırsızlık yapan bir çocuk yiyecek ya da para çalarken yalnızca fizyolojik gereksinimlerini gidermek üzere çalmamakta, belki de sevgi ve sevecenlik eksikliğini gidermek için bu yola başvurmaktadır. Yaşı 16.10, doğum yeri Adıyaman, suçu hırsızlık. 7-8 yaşında babamın cebinden para alırdım. 12 yaşında kamyon soydum. Üvey annemle kavga ederdik. Babam da gelince beni döverdi. Analığım bana bir iftira atmıştı. Analığımı alacağım demişim. Babam da duyunca dövdü, beni kovdu. Sonra kendi çağırdı gitmedim. Hırsızlığa başladım. Geceleri kimse olmaz. Apartmanların orta boşluk yerlerinden girerdim. Bazı evlere ev sahibi gibi girerdim. Gündüz bir iki defa girdim, koyun aldım. Yaz günleri evlerin pencereleri açık olur. Bir gecede 20-25 eve girip çıkıyordum. Hangisinin camı açıksa oraya giriyordum. Antep'ten eşya, elbise, Nizip ve Maraş'tan koyun çaldım. Ülkemizde mala karşı işlenen suçların temelinde yoksulluk ve buna bağlı olan fizyolojik gereksinme önemli rol oynar. Ankara Üniversitesi Kriminoloji Enstitüsü tarafından yapılan 1000 mükerrer suç hakkında kriminolojik ankette toplam 1000 yetişkin suçludan 561 kişinin para çalmaktan hüküm giydikleri saptanmıştır. Yaşı 17, doğum yeri Afyon, suçu hırsızlık. Arada bir ihtiyacımızı temin için orman keseriz. Bir eşek yükü odun çaldım. Yaşı 16.6. Doğum yeri Kayseri. Suçu hırsızlık, esrar. 10-12 yaşlarındayken ilk defa mahallede arkadaşlarla geziyorduk. Sinemaya gidecektik. Paramız yoktu. Annem para vermemişti. Biz de evlerden leğen çaldık. Onu satıp sinemaya gittik. Bu işin tatlı olduğunu anlayınca 12-13 yaşlarında dam antenleri, inşaat demiri çalıp eskiciye satmaya başladık. Daha sonra çeşitli hırsızlık yollarını denedim. 12 yaşından bugüne kadar benim uyguladığım hırsızlık çeşitlerini şöyle sıralayabilirim. 1. Musluk işi. Camilerde abdest almak için askıya asılmış ceketin üzerine ben de kendi ceketimi asardım. Daha sonra mendil arıyor bahanesiyle onun cebindeki cüzdanı kendi cebime koyardım. 2. Tufa. Bu hırsızlığı gece 24'ten sonra yapardım. Sinemaya giden kimseyi izlerdim. 5 dakika sonra balkondan içeri girip yükte hafif, pahada ağır saat, yüzük, bilezik gibi eşyaları alırdım. 3. Açık kaldırım. Bir manifaturacı dükkanının önünde bulunan kumaşı almak için bir arkadaş erketeğe yatar, gözcülük eder, ben de alıp götürürdüm. 4. Babacığım ayağı. Almanya'dan geldiğimi söyler, selamun aleyküm Mehmet Ağa deyip bir kent sigarası verirdim. Sizin köydeki Ahmet Ağa'dan 3000 lira alacağım var derken cüzdanını çekerdim. Yaşı 18. Doğum yeri Malatya. Suçu hırsızlık. Sebep parasızlık. Babam bana bir oto tamircisi dükkanı açmıştı. Çalıştıramadım. Arkadaşın arabası vardı. Para çal da getir taksiyle gezelim dedi. Ben de direksiyon meraklısıydım. İlk girdiğim evde yakalandım, cezaevine girdim. Küçüklüğümden dolayı tahliye ettiler. Çıkınca o arkadaşla buluştuk. Mağazadan 800 lira çaldım. Arkadaşla eğlence yerlerini gezdik. Para bitince yine bir eve girdim. O arabasıyla bekliyordu. 6 ay sonra yakalandım. Matsa'ya göre batıda ergenlerin suç işlemelerinin başlıca nedenlerinden biri serüven hevesinden gelmektedir. Bunun dışında düşük sosyoekonomik sınıfın alt kültürüyle subculture, orta sınıfın davranış biçimleri arasındaki farklılık da önemli bir etken olmaktadır. Ülkemizde mala ilişkin çocuk suçluluğunda bile örgütlü suç çok az görülmekte, batıda olduğu gibi antisosyal faaliyetlere yönelik gençlik çetelerine çok az rastlanmaktadır. Araştırmamızda deneklerimizin %23.8'inin organize suç, %76.2'sinin de bireysel suç işledikleri saptanmıştır. Mala ilişkin suçlu grubumuzda organize suç oranı %76.3'tür. Üsküdar cezaevinde yapılan ve suçlu çocukların %62'sinin bireysel, %32'sinin de organize suç işlediklerini belirleyen anket bulgularımızı doğrulamaktadır. Buna karşılık Avrupa ve Amerika'da elde edilen araştırma sonuçları organize suç yüzdelerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Örneğin Aynan ve Rickless 1961, Ohio'daki araştırmalarında %75, Craig ve Butt 1967, New York'taki incelemelerinde %63, Severi 1965 ise Norveç'teki çalışmalarında %83 oranında organize suça rastlamışlardır. Bu sonuçları bulgularımızla kıyasladığımızda, mala ilişkin suçlu grubu dışında deneklerimizde rastlanan organize suç yüzdesinin düşük olduğu görülür. Çocuk suç türlerinden mala karşı işlenen suçların en önemli özelliklerinden biri, bu suç türünün kalabalık nüfuslu büyük kent merkezlerinde daha fazla işlenmesidir. Doktor Şensoy, Paris kentinde yapılan incelemelerde olduğu gibi, İstanbul kentinde de çocuk suçluluğunun başında hırsızlığın geldiğini savunur. %72.5. Ülkemizde yaptığımız çalışmalarda mala karşı suç işleyen gençlerin bu suçları gerçekleştirmek üzere İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana gibi büyük kentlerin pazar yerlerini ve miting alanlarını seçtikleri saptanmıştır. Araştırmamız sonuçlarına göre suçlu deneklerimizdeki yinelenen mükerrer suç oranı %17.3'tür. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün 1972 çocuk hükümlüler anketine baktığımızda yinelenen suç oranının %9 olduğu görülür. Bu da yinelenen suç açısından ülkemizde son 4 yıl içinde hızlı bir artışın kaydedildiğini göstermektedir. Suçlu alt gruplarından mala ilişkin suçlularda yinelenen suç oranını %47.3 olarak saptadık. Hırsızlığın romatizma gibi bir çocukluk ve gençlik hastalığı olduğunu, yine romatizmada olduğu gibi gelecekte de sık sık tekrarlanabileceğini savunan Bowlby, mala ilişkin suçlu grup lehine elde ettiğimiz bu farklı oranı doğrulamaktadır. İngiltere'deki Home Office araştırma bölümünden elde ettiğimiz bilgilere göre, 1975 yılında yinelenen suçlu çocuk oranı %70'i bulmuştur. Bu nedenle ISTD'nin dipnot, Institute for the Study and Treatment of Delinquency, Suçluluğu Araştırma ve Önleme Enstitüsü, aynı yıl içinde düzenlediği, bizim de katıldığımız İngiliz Ulusal Çocuk Suçluluğu Kongresi'nde yinelenen suç konusundaki bu artış karşısında alınacak önlemler saptanmıştır. İsla evindeki dostlarım, bütün derdin dört duvar mı? Ölümden öte yol var mı? Yaşı 15, suçu hırsızlık. Eve girmiştim, ekmek ve para almıştım. 60 lira aldım ve yakalandım. Ne zaman o yaşlarda bir delikanlı görsem, sağlıklı, neşeli, iyi giyimli genç çocuklar görsem içim burkulur. Onların zayıf, kavruk, uzun bedenleri, soluk yüzleri, kırgın, küskün, donuk bakışları gözlerimin önüne gelir. Ne zaman köşe başında boyacı sandığının arkasına çökmüş ince sesiyle "Boyayalım abiler" diye bağıran, küçük boyalı elleriyle fırçasını kavramış boyacı çocuğu görsem, kulaklarımda onun sesi yankılanır. Yaşı 16.7, suçu hırsızlık. Annem öz, babam üveydi. Boyacılık yapardım. Eve para getirmezsem hem anam hem babam döverdi. 9 yaşında evden kaçtım. Ankara'da bir mobilyacının yanında çalıştım. 4 ay sonra eve geldim. Okutmak istemediler. Kitap almadılar. Okula 20 gün geç başladım. Okulda öğretmen "seni bırakırım" deyince kaçtım. Ankara içinde dolaştım. İstanbul'a gittim. Bağlarda, bahçelerde, bazen otellerde yattım. 2 yıl eve hiç dönmedim.